İkinci ayrım.
Teslim günü borsada oluşan fiyat benim ödediğimden yüksekse kazanır, düşükse kaybederim. Forward piyasasını çılgın bir oluşuma dönüştüren ise böyle bir işlem için gerekli paranın sadece %5'ini kendi kaynaklarımdan sağlamam, kalanını ise kredi olarak elde edebilmem, böylelikle gelecekteki bir dengeden yararlanabilmek için yine gelecekteki bir başka dengeyi kullanabiliyorum. Bunun sonucunda oluşan ve göğe yükselen krediler piramidinin ne kadar çürük olduğu ortada. Bilgisayarlarında geliştirdikleri matematik modellerle piyasa hareketlerini önceden tahmin etmeye, kaderi gemleyerek riski en alt düzeye indirgemeye çalışan bir dahiler, genç kızlar ve delikanlılar aslında bana Formula 1 pilotlarını hatırlatıyorlar. Tepkilerini saniyenin binde birinde vermek zorundalar. Çünkü en ufak hata bir felakete dönüşebilir. Gerilim dayanılmaz ölçüdedir. Borsaların doğurduğu piyasa 24 saat kesintisiz çalışır. Tokyo kapandığında Amerika açılır ve Amerikan traderleri yataklarına girdiklerinde savaş Frankfurt, Londra ya da Paris'te devam eder. Traderlar mali kapitalizmin özünü oluşturur. Mantıkla açıklanamayacak şeytani bir tutku ile güç, prestij ve kar peşinde koşarlar, rakiplerini ezerler. Modern çağ simyacıları gibi rüzgardan altın üretirler. Dünyanın belli başlı çok uluslu bankalarından büyük bir çoğunluğunda bu genç dahiler bankanın yönetim kurulu başkanından 2-3 kat daha fazla kazanır. Yarattıkları muazzam kardan pay ve prim alırlar. Günümüz karnının çılgınlığı karşılıksız değildir. Dipnot. Deutsche Bank'ta çalışan 24 trader, yılda 2 milyon marka aşkın ücret alan yönetim kurulu başkanından fazla ücret alır. 1996 verileri, Der Special No. 41, 1996. Borsa felaketlerden de payını alır. Bebek yüzlü ve ateşli bir İngiliz genci, 1995 yılının Mart'ında sadece 48 saatte patronlarına 1 milyar dolar kaybettirmeyi başarır. Nick Leeson Londra'da yerleşik Barings Bank'ın Singapur borsasında görevi traderlarından sadece birisidir. Ve uzmanlık alanı Japon kağıtları forward işlemleridir. Leeson, Kobe depremini ve bu depreme bağlı olarak Japon kağıtlarındaki çöküşü önceden tahmin edemez. Kendini beğenmişliği ve gururu yenilgiyi kabul etmesini engeller. Evraklar üzerinde oynayan Leeson bugün Singapur'un karanlık zindanlarında 6 yıllık cezasını çekmektedir. Çalıştığı bankaya gelince 1762'de kurulmuş ve İngiliz özel bankaları arasında en eskisi ve en gözdesi olmakla övünen Barings Bank bu fırtınaya dayanamayıp battı. Örnek listesi uzatılabilir. Almanya'nın güçlü şirketi Münih Deutsche Metallgesellschaft 1994'te bir dizi aracı tarafından forward işlemlerde 1.4 milyar dolar dolandırılır. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Orange County ve bazı kamu kuruluşları forward piyasasında yüz milyonlarca dolar kaybeder, zararı Amerikan vatandaşı karşılar. Merkez Bankası yöneticilerinin hemen tümü aynı kabusu görürler. Şanssız ya da kötü niyetli traderların işlemleri sonucunda krediler piramidinin doğacak zincirleme etkiyle de tüm kapitalist sistemin yıkılması. Washington yönetimi 1996 Ağustos'unda bir dizi iyi haber açıklar. İşsizlik önemli ölçüde azalıyor. Amerikan ekonomisi yeniden büyüyor. Sanayi verimliliği yükseliyor. Tüketim tırmanıyor ve ihracat artıyor. Bütün bu iyi haberlere Wall Street borsası nasıl cevap verir? Panik. Borsada işlem gören başlıca kağıtlarda kayda değer bir düşüş yaşanır. Yaratılacak yüz binlerce yeni iş spekülatörler için kabusların en korkuncudur. İç tüketimin artmasında olduğu gibi sonuçta enflasyon artacak, faiz oranları yükselecek, böylelikle devlet ve yerel yönetim tahvillerine büyük çapta sermaye akacaktır. Seçime dayalı demokrasilerimizde bizi temsil edecek kişileri ya da başkanları seçmek üzere zaman zaman sandık başına gideriz. Önemli siyasal kararlar öncesinde böyle bir olanağımız pek yoktur. Vatandaşlığın temel ve etkili haklarından yoksun, yaşamı üzerinde önemli sonuçlar yaratabilecek kararlara katılma olanağından uzak, tarihsel kişiliklerinden soyutlanmış olan bizlerin kişisel ve toplumsal kaderi artık Chicago, Tokyo, Paris, Frankfurt, Zürih ve Londra borsalarındaki başlıca spekülatörlerin elindedir. Gelişmiş ülkelerdeki merkez bankaları yöneticileri finans piyasalarını düzenlemek ve denetim altında tutmak için paritelerden ve faiz oranlarından yararlanırlar. Bu araçların yeterli olmadığı Ağustos 1996 Wall Street buhranı sırasında görülmüştür. Dünyamızı bugün yöneten karanlık korkular, sezgiler, istekler, kesin kanılar borsa oyuncularının kumar tutkusu ve kar arzusudur. Spekülasyon baloncuğu her türlü kamu denetiminden uzak hızla büyümeye devam ediyor. Sanal ekonomi gerçek ekonomiden daha büyük önem kazanıyor. Pazarın küreselleşmesi beraberinde kendi ideolojisini de getirir. Neoliberalizm. Bu ideolojiyi doğuran hareketin karşı konulmaz gücü, neoliberalizmin dünyadaki tek ideoloji olduğu tarihin sonuna dek tek ideoloji kalacağı kanısını yaratmaktadır. Bu kavram küreselleşmeyi ve sermayenin bağımsızlığını yasal kıldığı gibi kamu malının özelleştirme, yeniden düzenleme, esneklik, yeniden yapılanma gibi sloganlarla yağmalanmasına temel hazırlar. Asil bir ideolojidir çünkü özgürlük sözünden hareket eder. Ülkeler, uluslar ve insanlar arasındaki engeller kalksın. Herkese tam özgürlük, herkese fırsat özgürlüğü. Kim buna hayır diyebilir? Neoliberal düşüncenin devlete ve ortak kurala düşman olduğu, yasayı kötüleyip katıksız özgürlüğü övdüğü göz önünden kaçırılmaması gereken bir husustur. Övülen bu katıksız özgürlüğün, kuzeyin egemen toplumları ile güney ülkeleri proleterleri arasındaki ilişki söz konusu olduğunda ne kadar ölümcül olduğu, kuzeyde bile haksızlıklar, eşitsizlikler ve yani fakirlikler doğurduğu, güneyde ise eşitsizliği önemli oranda arttırdığı açıkça görülmektedir. Sosyal adalet, kardeşlik, özgürlük ve kişilerin birbirini tamamlama eğilimi ya da uluslararası bağ, kamu malı, özgürce kabul edilmiş düzen, özgürleştiren yasa, herkesçe kabul edilen kirli istekler mi? Uluslararası bankaların ve küresel şirketlerin yöneticileri, forward piyasasının uzmanı dahi gençlerin acıma dolu tebessümüne yol açan nesli tükenmiş bir safsata. Zorbalıkların en korkuncu, insanlar ve uluslar arasındaki ilişkileri serbest piyasa kurallarına göre düzenlemeye çalışmadır. Jean-Jacques Rousseau, benim bu görüşlerimi Toplum Sözleşmesi adlı kitabında şöyle özetler. Güçlü ile güçsüz arasında özgürlük zulmeder, yasa özgür kılar. Batılı toplumlarda Fransız devrimi ile birlikte yerleşen bir kanıya göre ortak iradenin özgür kararı insanın karşılaşabileceği her türlü sorunu çözümleyebilecek güçtedir. Bu kanıya göre yenilmeyen tek kahraman halk, tarihin tek konusu insanların özgür bir akla sahip olması ve tek yasallık taşıyan toplum sözleşmesidir. 1794'te aynı zamanda yargıçları olacak Kamu Selameti Komitesi üyelerinin önüne çıkarılan Saint-Just baş kaldırır. Beni oluşturan ve sizlerle konuşan toz tanesini küçümsüyorum. Beni idam ederek bu tozu susturabilirsiniz ancak beni yüzyıllar boyu edindiğim özgür yaşamdan koparamazsınız. İnsanın kendi kaderini belirleme hakkına inancının bu görkemli haykırışını bugün tebessüm etmeden dinleyebilecek kaç kişi vardır? Son yüzyılın başarısız ya da yoz ihtilalleri iradeye dayalı bütün politikaların inanılırlıklarını yitirmesine yol açmış, toplumsal hareketi kitleler gözünde gülünç duruma düşürmüştür. Bugün yasa için verilen tüm uğraşılar, kaos karşısında insanı bir düzen koyabilmek için verilen tüm çabalar inanılır olmaktan uzaktır. Sonuç ortadadır. Yasal düzenin karalanması, devletin çöküşü ve tüccar mantığının ortak iradenin oluşmasındaki zaferi, Batı uygarlığının önemli bir temelinin yıkılmasına neden olmaktadır. Yakından bakınca neoliberal ideoloji kendi kendini de yıkmaktadır. Cenevreli bir bankacıya sefaletten, Orta Afrika toplumlarının açlık karşısındaki durumundan bahsetmeyi deneyin. Ya da haydutlar haydutu Mabutu'nun Zaire ekonomisini yağmalamasından söz edin. Size kaygılarınızı paylaştığını söyleyecektir. Kinshasa'da Kouchi Orkor'un ilerlemesinden, şiş karınlı çocukların ve kızıla dönen saçların onu da çok rahatsız ettiğini belirtecek, ancak sonunda, iyi de beyefendi benim ne yapmamı istiyorsunuz? Sermayenin güneyden kuzeye hareketi, kuzeyden güneye olan akımdan çok daha fazla, benim yapabileceğim hiçbir şey yok diyecektir. Sermaye hareketlerinin izlediği yolu, zenginliğin dünya üzerindeki dağılımını, teknoloji devrimlerinin ve üretim şekillerinin zaman içinde birbirini izlemesini gözlemleyebilir ama ne yazık ki değiştiremeyiz. Bütün bu sayılanlar ekonominin doğasında vardır. Yıldızların hareketini, yıldız kümelerinin doğuş ve kayboluşunu ya da manyetik alanların boyutlarındaki değişmeleri gözlemleyen, ölçen ve analizini yapan gökbilimci gibi neoliberal bankacı da sermaye ve ürünlerin karmaşık hareketlerini izler, yorumlar ve değerlendirir. İktisadi, toplumsal ya da siyasal alana müdahale mi? Aklınızdan bile geçirmeyin bayım. Böyle bir müdahale en iyi olasılıkla ekonomik güçlerin özgürce gelişmesini saptıracak, en kötü halde ise tamamen durduracaktır. Ekonominin ulusallaştırılması ise neoliberal düşüncenin en üst düzeydeki kurnazlığıdır ve özdeşleşme hareketleri gibi bir dizi zararlı etkiyi doğurur. Örneklerle biraz açalım. Üyelerinin kendilerini sadece paylaşılan objektif niteliklere, kabile, etnik benzerlik, din ve benzerleri göre tanımladığı tüm hareketler, SDS, Türkçesi Sırp Demokrat Birliği olan Srpska Demokratska Stranka, Bosna Sırpları Partisi, İspanyol asıllı Opus Dei, Katolik Aşırı Sağın Eko Hareketi, Mısır'ın Müslüman Biraderler Örgütü, Cezayir Fisi, geçenlerde ölen İsrail'de Rabbi Meir Kahane Hareketi ve benzerleri. Ayrı ayrı kültürel aidiyetler demokratik toplumların zenginliğini oluşturur. Bu nedenle aidiyet terörünü nefretle kınıyorum. Herhangi bir devreye salınmış bir bilgi kırıntısı olmayı reddeden insan kafasını kaldırmakta, ayaklanmakta ve isyan etmektedir. Yok olmaktan kurtulabilmek için tarihten, eski inanışlardan ve şimdiki isteklerinden elinde kalan parçalarla kendine bir kişilik üretmeye çalışır. Böyle bir kişilik insanı bazen bir küçük gruba, bazen etnik ya da dini bir birliğe ama hemen hemen daima ırkçılığa yöneltir. Bu yolla edinilen kişilik, özgürce kabul edilmiş birbirinden farklı kültürel mirasların ve aidiyetlerin ortak sonuçları olan ulusun, demokratik bir toplumun tam zıttıdır. Neoliberalizm ve meşrulaştırdığı dünya pazarının birleşmesi toplumların sonunu yakınlaştırdı. Alain Torin çarpıcı bir benzetme yapmaktadır. Küresel pazar ve bu pazarın kenarında beliren sayısız özdeşleşme hareketleri arasında kocaman bir siyah delik vardır. Bu deliğe düşmesi an meselesi olanlar ise ortak irade, ulus, devlet, değerler, siyasal ahlak, kişiler arası ilişkiler, kısacası toplumdur. Bütün bunların sonucu ne? Uygar bir toplumun önceleri sınır ötesinden gelen örgütlü suça bağışıklığının korunmasında önemli bir azalma. Bu azalmaya sadece bir örnek vereceğim. Zürih'te yayımlanan Facts dergisinin ekonomi yazarı şehrin en ünlü 10 avukatlık bürosunda çalışanların ahlaki inançlarını ve meslek ahlaklarını ölçen bir test uygular. Bunu yapmak için de sorularını yönelteceği kişileri New York'ta Martin Dale Hubbell tarafından yılda bir kez yayımlanan Who is Who, Kim Kimdir kataloğundaki isimlerden rastgele seçer. Zürih Gölü kenarında ünlü Eden Aulac Otel'in 309 numaralı odasına yerleşen gazeteci, Çek iş adamı ve Prag'daki Trading and Consulting firması temsilcisi Alexey Sholemiki kimliğini alarak adlarını belirlediği avukatlık bürolarını birbiri ardından arar ve her birinden aynı gün için acil randevu ister. Hikayesi basittir. Rusya'nın Chelyabinsk kentinde bir şirket, Rus yetkililerinden habersiz olarak Ostrava'daki bir Çek firmasına osmiyum satmak üzeredir. Son derecede zehirli bir madde olan osmiyumun alım ve satımı Rusya'da yasaklanmıştır. İlişki kurulan 10 hukuk bürosundan 9'u sahte Çek kaçakçıyı derhal kabul eder, kimse kimliğini incelemez. Kaçakçı osmiyumun kaynak belgesini gösteremez. Osmiyum çalıntıdır. Kaçakçı satışın birinci aşaması için avukatların yardımını ister. 1 kiloluk osmiyum peşin olarak ödenecek 5.1 milyon dolar karşılığında el değiştirecektir. Sorun yoktur. Zürihli ünlü avukatlar her şeye hazır ve her konuda geniş bilgi sahibidir. Aralarından birçoğu Cayman adalarında bir offshore şirket kurmayı, böylece işlemin izlerini kaybettirirken alınan parayı da aklamayı önerirler. Hukukçulardan bir tanesi Liechtenstein'i tercih ederken bir diğeri de daha da basit bir çözüm önerir. Satış karşılığı ödenecek para avukatın bankadaki hesabına yatırılacaktır. Bununla da kalmaz, müşterisinin satmak üzere plütonyum bulabilmesi halinde Dubai'de sağlam alıcılar tanıdığını bildirir. Cayman adalarına güvenmeyen, buna karşılık Panama'yı tavsiye eden de vardır. Yazarın görüştüğü tüm hukukçular hizmetleri karşılığında aşırı ücretler de talep etmezler. Danışma ücreti saatte 300-500 İsviçre frangıdır. Satışın gerçekleşmesi için bürolardan biri 10 bin dolarlık bir avans talep eder. Bir diğeri işlem toplamından %1'ini ister. Üçüncüsü ise 50 bin dolarlık bir risk priminde karar kılar. Gazeteci talebinin hukukçular için farklı bir nitelik taşımadığı her gün uğraştıkları işlerden biri gibi algılandığı sonucuna varır. Örgütlü suç, kapitalizmin son aşaması. Yahudi başkaldırışını ezerek Kudüs'ü yıkan ve hayatta kalan Musevileri sürgüne gönderen Babil Kralı 2. Nebukadnezar'ın gördüğü ünlü bir rüya vardır. Ve bir dördüncü krallık olacak, her şeyi toz gibi un ufak eden ve her şeyi ezen demir kadar güçlü, her şeyi kıran demir gibi bütün bunları kıracak ve toz gibi un ufak edecektir. Pişmiş topraktan ve demirden gördüğün bu ayaklar bölünecek bir krallığı belirtirler. Pişmiş toprağın kiline karışan demir gibi bu krallık da güçlü olacaktır. Demirden ve çömlekçi kilinden doğan ayaklar. Krallık da hem güçlü hem güçsüz olacaktır. Pişmiş toprağın kiline karışan demir gibi insanın tohumuna karışacaklar. Ancak bir arada kalamayacak, demirin kille karışmaması gibi. Kapitalizm örgütlü suçta kendi özünü bulur. Daha kesin bir deyişle örgütlü suç, kapitalist ideolojinin ve üretim biçiminin gelişiminde varacağı en tepe noktadır. Kil krallığı yerini demir krallığına bırakmaktadır. Örgütlü suç, her türlü şeffaflığın dışında ve neredeyse mükemmel bir gizlilikle çalışır. Böylelikle de kârın maksimuma ulaşmasını gerçekleştirir. Baş döndürücü bir hızla artı değerini yaratır. Faaliyetlerinin büyük ölçüde kartelleşmesini sağlar. Karteller paylaştıkları bölgelerde tekelci bir denetim uygular, daha da ileri giderek oligopoller kurar. Türkiye'deki büyük babalar, BCC'nin yöneticileri, Rusya'nın hırsız boyarları ve Çeçen derebeylerini denetleyecek kamu gücü, devlet ya da yasa yoktur. İnanılması güç servetler vergi dışı kalırken mali yasalardan ya da borsa denetiminden korkulmaz. Toplumsal anlaşma gibi kavramlar bu kişilere yabancıdır. Kararlarını hemen uygularlar ve neredeyse tam bir özgürlük içinde hareket ederler. Ellerinde biriken sermaye sanal sınırları aşarken herhangi bir engele takılmaz. Hangi kapitalist böyle bir özgürlüğe, böyle hızlı elde edilen birikime ve böyle bir kâra gıpta etmez? Kilden yapılmış ayaklarıyla kapitalist krallık, demir ayaklı örgütlü suç krallığını hala karşı koyabiliyorsa, bu direnmenin nedenlerini araştırmak gerekir. Çok uluslu bir şirketin Almanya'da Fransız yöneticisi, Cenevreli özel bankacı, mali piyasayı ya da bir kentin büyük bölümünü altüst eden Amerikalı veya İngiliz spekülatör, tüm bu insanlar et ve kemikten yaratılmıştır. Yaşanmış bir çocuklukları ve gençlikleri, koca, sevgili ya da baba olma düşleri vardır. Her insan gibi onlar da ailevi, bölgesel, ulusal bir takım karmaşık toplumsal etkilerin ürünü olup, bu etkiler sonucunda kendilerine özgü değer yargıları oluştururlar. Tarih tarafından şekillendirilmişlerdir. Ancak dünya üzerinde yaşayan insanların büyük bir bölümünde olduğu gibi teorileri sürekli olarak uygulamanın gerisinde kalmıştır. Ya da Regis Debray'ın deyişiyle insanlar olduklarını sandıkları insan değildir. Zihinsel yapıları gündelik hayatın maddi gerçeklerinden daha yavaş gelişir. Kapitalist üretim biçimi Hristiyan, Musevi, tek tanrılı ya da sadece humanist mirasın derin etkisindeki toplumlarda doğmuş, gelişmiş ve yerleşmiştir. Bu toplumlarda geçerli değerler edep, adalet, başkalarına saygı, namus, hayatın kutsallığı gibi kavramlar olduğundan Cinayet veya güçsüzün ezilmesi kabul edilemez, günahkarlık korku doğurur. Tanımladığımız bu miras, değişik yoğunlukta da olsa bankacının, şirket yöneticisinin ya da borsa spekülatörünün vicdanının kıvrımlarında veya şuur altında gizlenmiştir. Bu nedenle aşırılıklarını frenler ve düşlerine sansür uygular. Dipnot: İngiliz tarihçi Eric John Hobsbawm, 19. yüzyıl İngiliz kapitalizminin belirli bir dönemi için toplumsal kalıp ile kapitalist uygulama arasındaki kaymayı çok açık bir şekilde kanıtlar. Hiçbir şey basit değildir. Pakistan'daki Hayber geçidinin ve eroin yolunun efendisi Eyüp Afridi, BCCI'ın kurucusu A. Hasan Abedi, Sicilya mafyasının başı Toto Riini, Rusların Amerika'daki yasal hırsız efendisi K.A. ile karşılaştıklarında Cenevreli bankerin, Fransız yöneticinin ya da Londralı spekülatörün tüyleri diken diken olur. Ancak aynı zamanda da onların özgürlüklerini, kârlarının yüksekliğini, birikimlerindeki akıl almaz hızı gizlice kıskanırlar ve onlara gıpta ederler. Böylelikle iki krallık arasında kapitalistlerin farkına varmadıkları gizli bir işbirliği başlar. Suç derebeylerinin kandırmalarına karşı Cenevreli bankerin, Fransız yöneticinin ya da Londralı spekülatörün bağışıklıkları bu işbirliğinin başlangıcından itibaren zayıflamıştır. Buna karşın mali piyasaların, yatırım piyasalarının, borsa işlemlerinin ve benzer verimli denetlenmesi için etkenlerin işbirliği ve öz denetimi şarttır. Bu işbirliğinin ve öz denetimin eksiksiz olduğunu söylemek bugün için imkansızdır. Başkomiser Schwarzenegger uzun yıllar boyunca Almanya'nın en büyük lendi Rhein-Westfalia'nın örgütlü suç biriminin başkanlığını yürütmüştür. Dipnot: Land, Almanya'da eyalet. Bugün Düsseldorf polis müdürünün özel danışmanlığı görevini yapan Schwarzenegger benim düşüncemi şöyle özetliyor. Örgütlü suç kapitalizmin keskinleşmiş biçimidir. Örgütlü suç nasıl tanımlanmalı? İsviçre Ulusal Bilimsel Araştırma Fonu uzmanlarına kulak verelim. Çalışma biçimi uluslararası şirketlere benzeyen bir örgüt, yasal ekonomiden yararlanarak ama kuralları çiğneyerek mümkün olan en yüksek kârlara ulaşabilmek için kişilerin görevleri en küçük ayrıntısına kadar belirlenmiş, uzun süre yerinde kalmak üzere ve tamamen kapalı olarak düşünülmüş küçük hücrelerden oluşan bir yapıdaysa örgütlü, uluslararası suç var demektir. Böyle bir örgüt en yüksek kâra ulaşabilmek için şiddete ve tehdide başvurur. İktisat ve politikayı etkilemeye çalışır. Genellikle çok hiyerarşik bir düzene sahip olan örgütün elinde iç düzenini korumaya yarayan gerekli mekanizma da mevcuttur. Başroldeki aktörler ise kolaylıkla yer değiştirebilir. Birleşmiş Milletler daha da kötümserdir. Napoli Konferansı'nda tartışılan ve kabul edilen kıtalar arası organize suçla mücadelede Evrensel Plan adlı raporu hazırlamakla görevli uzmanlar topluluğu aşağıda sıralanan özellikleri belirledi. Suç amaçlı grupların oluşturulması, bazı kişilere grupları yönetme imkanı veren hiyerarşik bağlar veya kişisel ilişkiler, şiddete, tehdide ya da rüşvete başvurma, kara paranın aklanması. 1920 yılında James D. Rockefeller tarafından Cenevre'de kurulan Milletler Sarayı Kütüphanesi Avrupa'daki en önemli sosyal bilimler kütüphanesidir. Bu kurumun ana bilgisayarı uluslararası örgütlü suçun karşılığı olarak 27 ayrı tanım vermektedir. Suç kartelleri gökten düşmediler. Her birinin kendine özgü bir tarihçesi, gerekçesi, onu yasal kılan değerleri ve oluşumunu belirleyen toplu davranış kuralları vardır. Bu kitapta adı geçen kartellerin her birinin varoluş nedenini açıklamak imkansızdır. Bu nedenle bir tek örnekle Sicilya mafyası ile yetineceğiz. Arapça kökenli bir sözcük olan mafya ilk kez karşımıza 16. yüzyılın sonlarına doğru Sicilya'nın güney bölgelerinde çıkmaktadır. Sözlük anlamı kahramanlık, cesaret olduğu kadar kendine güvenen ve kibirdir de. Sicilya'nın Normanlardan kalma tarım yapısı 1812'de Napoli kralının bir kararnamesiyle alt üst olur. Bu kararnameyle Sicilya, Kalabriya, Basilicata gibi çok değişik uygarlık ve toplumlardan oluşan krallığın merkez dışı güçlerini zayıflatma, derebeylerinin ayrıcalıklarını azaltma ve öncelikle Sicilya'da prenslerin iktidarına set çekme amaçlanır. Bu karara karşı birleşen derebeyleri gizli topluluklar oluşturur ve Napoli kralıyla mücadele amacıyla onurlu insanlar görevlendirirler. Bu gizli topluluklar mafya adını alır. Tarih karmaşık ve çelişkili bir bilimdir. İtalya'nın birleşmesi Savoia krallarının yönetimi altında 1865 yılında gerçekleşir. Napoli krallığı ortadan kaybolur ancak toplumsal bilinçaltı Napoli tahtında birbirini izleyen hanedanları İspanyol, Fransız, yerli olarak görmeye devam eder. Yabancı olan silahlardan aldığı güçle Napoli'nin bağımsızlığını ortadan kaldıran kuzeyden gelen adam ya da Piemonteli Fatih'tir. Mafya bu süreç içinde değişim geçirir. Prenslerin hizmetindeki gizli topluluk niteliğinden çıkar, işgalciye karşı direniş örgütü olur ve yurtseverliğiyle en azından Sicilya'da popüler bir inanılırlık kazanır. 1893 yılında 100 bini aşkın Sicilya köylüsü Roma'ya karşı ayaklandığında, Roma belgeleri Sicilyalı bu asileri mafya olarak adlandırır. Mafya 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında yeni bir evrim geçirir. Sefalet on binlerce Puglialı, Kalabriyalı ya da Sicilyalı aileyi göçe zorlar. Böylelikle göçmen gemilerinde de bulunan mafya uluslararası ilişkilerini kurar. Göçmenleri kabul eden ülkenin yasalarına direnen mafya bağımsızlığını korur, ayrımcılık kurbanı göçmenlerin haklarını kollayacak bir örgüte dönüşür. Bu arada da suç işlemeye başlar. Bu noktadan itibaren mafyanın ikiye bölündüğünü, bir eski ve bir yeni mafyanın belirdiğini görüyoruz. Yeni mafya Atlantik'in karşı kıyısında gelişirken eski mafya Güney İtalya'daki konumunu güçlendirir. Dipnot: Cosenza Üniversitesi'ndeki dostlarıma, özellikle Carlo Corbon ve Ligugula'ya değerli bilgileri için teşekkür borçluyum. Robertino Yayınevi, mafya oluşumunun tarihsel gelişiminin incelenmesinde gerek çeviriler gerekse de orijinal eserlerle önemli bir rol oynamaktadır. Mafya 1943 yılında uluslararası yasallığa kavuşur. Amerikan ordusu ve donanması Sicilya çıkarmasına hazırlanmaktadır. Stratejik Hizmetler Bürosu OSS, CIA'in atası, 5. gücü oluşturmakla görevlendirilir. Bu güç çıkarma kuvvetlerini karşılayacak ve hedeflerine varmalarında rehberlik yapacaktır. OSS başta Lucky Luciano olmak üzere New York'ta yerleşik Sicilya asıllı mafya babalarıyla görüşür. Sonuçta hatasız haber almaya dayalı Alman garnizonlarının tam yerini gösteren ve yerel mafya tarafından hazırlanan mükemmel haritalarla donanmış çıkarma güçleri büyük bir başarı elde ederler. Amerikan ordularını karşılayan ve Sicilya'nın başlıca babası olan küçük ve zayıf Colleghero Vizzini komutana onurlu insanları belirten bir liste verir. Amerikan karargahı listede adı geçen mafiosoları adanın çeşitli kent ve kasabalarına belediye başkanı olarak atar ve Don Calogra'ya Amerikan ordusunun onursal albayı rütbesini verir. Dipnot: Mafioso, mafya üyesi. İtalya'da 1. Cumhuriyet sırasında Sicilya mafyası şaşırtıcı bir dokunulmazlığa sahiptir. Komünizme şiddetle karşı olan babalar Roma yöneticileri tarafından gözetilmesi gereken kişiler olarak görülür ve Soğuk Savaş boyunca müttefik olarak tanınırlar. Bütün bunlara ek olarak ülkeyi 1945'ten 1992'ye kadar yöneten Hristiyan Demokratlar, babalarla olan yakınlıkları sonucunda ülkenin güneyinden rahat çoğunlukla çıkartır. Savaş sonrası ortaya çıkan ve Amerikan kapitalizminin mantığından etkilenmiş bu yeni babalar artık halkın veya toprakların denetimiyle ya hiç ilgilenmezler ya da bu denetim onların önem sıralamasının başında yer almaz. Onların ilgisini çeken gayrimenkul, deniz taşımacılığı, ithalat ve ihracat, bankacılık gibi piyasalardır. Tıpkı ilgi alanları gibi çalışma tarzları da değişmeye başlar. Her biri bir toprak parçasında kök salmış ailelerin bir arada yaşama pazarlıklarının yerini piyasaların denetimini ele geçirmek için başlatılan kardeş kavgası alır. 1997 yılı Temmuz'unda Palermo savcılığı önemli bir çetenin çökertildiğini bildirir. Kentin resmi ihalelerinin hemen hepsini denetimi altında tutan ihale çetesi, 1993 yılında tutuklanan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Toto Riana tarafından yönetilmektedir. Kuzey'in büyük taahhüt şirketleri ile kentin açgözlü kamu görevlileri arasındaki ilişki, Riana'nın yardımcılarından biri olan Angelo Cino tarafından yürütülmektedir. Mafyanın denetimi altındaki inşaatların arasında velodrom, Petraligya Hastanesi, toplu taşıma garajları, üniversite ve belki de en önemlisi Yeni Adalet Sarayı sayılabilir. Mafya tarafından denetlenen taahhüt işlerinin yıllık cirosu 50 milyar doları geçer. Bu cirodan kaynaklanan mafya varlığı da 100 milyar dolardan fazladır. Mafyanın gerçekleştirdiği işler önceden planlanmış ve sürtüşmenin olmadığı bir faaliyet değildir. Aksine birbirleriyle savaşan, birleşen, işbirliği yapan ya da rekabet eden ailelerin ve çevrelerin dolambaçlı bir karmaşasıdır. Mafya kültürü 4 ayrı coğrafi bölgede gelişmiştir. Bunlardan Casa Nostra, bir kubbe, belli başlı aile reislerinin bir araya geldiği toplantı tarafından yönetilir ve şemsiyesi altında topladığı 180 aile, 5500 onurlu insan ve 3500 tetikçi ile bütün toplulukların en güçlüsüdür. Camarra, Campania bölgesinin diğer bir deyişle Napoli hinterlandını oluşturan geniş sanayi ve tarım topraklarını denetlerken 145 kabile içinde örgütlenmiş 7000 üyeden yararlanır. Adriyatik denizi kıyısında Puglia bölgesi Sacra Corona Unita tarafından kontrol edilir. 19. yüzyılda Sicilya ve Campania ailelerinin kaçaklarınca kurulan bu topluluğun 1000 üyesi vardır. Kalabriya'ya gelince önce Napoli Krallığı, daha sonra da Birleşik İtalya tarafından en uzun süre ihmal edilmiş olan bu bölgenin geçit vermez ama muhteşem dağlarında yüzyıllar boyu gizlenen topluluklar arasından Osmanlı işgalinden kaçan Arnavutları, Hristiyan dinine geçmiş Kuzey Afrika Müslümanlarını, Seferat Musevileri, Kuzey'in zulmünden kaçan Protestanları sayabiliriz. Kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye giden yolcuların soyulmasına dayanan ve atalardan miras kalan haydutluk, bugün 80 ailede örgütlenmiş 5000 üyeli Ne Drangheta'yı doğurmuştur. Mafya kavramının dünya çapında yayılması son yıllarda gerçekleşmiştir. Can çekişip ölen Sovyetler Birliği'nin küllerinden doğan çeteler kendilerini mafya, üyelerini ise mafiosniki olarak adlandırıyor. Resmi belgelerde de bu çete ve insanlar için aynı ad kullanıldığından çetelerle mücadele eden Batı polisleri de mafya adını benimsemişlerdir. Bugün artık mafya kavramı bütün dünyada örgütlü suçla eş anlamlıdır. Kesin kanı sahibi olmak için ilginç belge olan Crimdoc adlı CD-ROM'u incelemek yeterlidir. 1997 yapımı bu belge, Uluslararası Cinayet Masaları Örgütü, OPIC ya da daha popüler adıyla Interpol üyesi 177 ülkeden derlenen 100 bin aşkın kaydı içermektedir. Dünyamızda faaliyet gösteren değişik mafyalar arasında amansız bir rekabet vardır. Değişik coğrafi, toplumsal, ulusal ve kültürel kökenden mafyalar arasında çok sayıda savaşta her yıl yüzlerce ölü verilir. Mafyalar işbirliği yapsalar da bu sadece belirli bir amaç için kurulmuş nazik ortaklıklar ya da Robert Putnam'ın deyimiyle ortak teşebbüslerdir. Kısaca konjektürün emrettiği belirli bir amaca yönelik belirli süreli işbirlikleri söz konusudur. Putnam'ın değindiği ortak teşebbüsler arasındaki farklılıkları gözetmek yerinde olacaktır. Rus, İtalyan, Kafkas, Kolombiya, Kuzey Amerika, Çin ya da Japon asıllı büyük suç kartelleri, cürüm sermayesinin biriktirdiği ekonomik sektörlerin başlıcalarının büyük bir çoğunluğunu denetler. Bu gibi uluslararası karteller aralarında piyasaların belirli bir süre paylaşılması amacına yönelik kısa süreli işbirliği anlaşmaları imzaladıkları gibi birbirlerine lojistik destek de sağlarlar. Buna karşılık bu tür büyük karteller ile yerel çeteler arasında anlaşma ya da paylaşma görülmez. Çok uluslu bir kartelin ekonominin belirli bir sektörünü ya da belirli bir pazarı veya bir bölgeyi ele geçirmeyi kararlaştırdığında kartelin tetikçileri yerel haydutları kalaşnikovlarıyla temizlerler. Bir örnek, 1990'lı yılların başında Sicilya Cosa Nostra'sı Dauphin bölgesini ele almaya karar verir. Bu bölgede fuhuş, sigorta dolandırıcılığı, para makinaları, başta restoran sahipleri olmak üzere esnafın haraca bağlanması gibi faaliyetler genellikle Grenoble asıllı, sakin ve iyi örgütlenmiş bir grubun denetimindedir. Cosa Nostra'nın kararı bütün bunları değiştirir. Bu karara uymamakta direnen yerel haydutlar teker teker ve hep aynı biçimde temizlenir. İki kişilik bir motosiklet, kukuletalı bir sürücü ve yine kukuletalı bir katil. Genellikle sokak ortasında, çabuk ve temiz. Yukarıda sözü edilen temizlik kampanyasının en ileri safhasında Aralık 1995 ve Mayıs 1996 arasında Grenoble çetesi üyesi 7 kişi öldürülür. 17 Mayıs 1996 günü şehrin otoparklarından birinde 32 yaşında bir çeteci iki şarjör dolusu saçmayla delik deşik edilir. Ondan hemen önce de iki önemli yerel yönetici katledilmiştir. Jean-Pierre Zolotas ve Antonia Sopan. Kurbanlardan diğer üçünün sabıka kaydı yoktur. Dipnot. Lyon SRPJ, Bölgesel İnzibat Gücü üyesi polisler yukarıda adı geçenleri hayduttan çok dahil olmuş kurbanlar olarak tanımlar. Lyon bölgesi SRPJ polislerinin son görgü tanığı şu anda ciğerleri delinmiş, dili kesilmiş, çenesi parçalanmış, leğen ve omuz kemikleri kırılmış halde bir hastane yatağında yatmaktadır. Polislerin sorularına özel üretilmiş bir makineye sağlam kalan parmaklarını vurarak cevap vermeye çalışmaktadır. Ekonomik suçun kapladığı muazzam alan kitabımıza konu edilmemiştir. Bu cürmü burada örgütlü suç ile aralarındaki ince çizgiyi gösterebilmek için anıyorum. Frankfurt am Main bu kıtanın en önemli finansal merkezidir. Burada gerçekleştirilen suçlar nitelikleri bakımından Hesse eyaleti cinayet masasının Landeskriminalamt'ının çalışma alanına girerler. Landeskriminalamt, örgütlü suç bölümü başkan yardımcısı başkomiser Fa ve çalışma arkadaşları Hofer ve Craig'in uygulamada çok zengin deneyimleri vardır. Craig'e göre ekonomik suç konusunda olayların %99'unun baş aktörleri belli olmasına rağmen haklarında işlem yapmak imkansıza yakındır. Çünkü bir suçlu kuruluşun hiyerarşisi içinde ne kadar yükselmişse o hiyerarşi tarafından o ölçüde korunmaktadır. Bir bankanın hile yapan veznedarı polise ihbar edilir. Aynı bankanın bölüm şefi bu ihbara konu olmaz ancak gizlice işine son verilir. Suçlunun yüksek yönetim kademelerine üye olması durumunda hiyerarşi yaptığı pazarlıkla sessiz kalmasının karşılığını alır ve suçluya istifa etmesi telkin edilir. Tazminat ve yüksek emekli maaşı karşılığında işten el çekmesi sağlanır. Ekonomik suç söz konusu olduğunda bu suçun kurbanı kuruluşlar ekonomik itibarlarını ve halk gözündeki inanılırlık ve güvenlerini yitirmemeyi tercih ederler. Dipnot. Başkomiser Fa, Hofer ve Craig, Üve Mulhoff'la görüşme. Uluslararası örgütlü suç ile ekonomik suç arasındaki ayrım, bu konunun uzmanı ve Frankfurt Üniversitesi Ceza Hukuku Profesör Winfried Hasemer'in de belirttiği gibi, örgütlü suçun temel niteliği yasal ve siyasal mekanizmaları korkutmak, felce uğratmak ve gerektiğinde yozlaştırmaktır. Ekonomik suçluların elinde ise bu gibi silahlar bulunmaz. Diğer bir deyişle ancak hükümetlere, parlamentolara, polis yönetimine ya da adliye sarayına sızacak kadar güçlü olan, özetle kendini vuracak kolu felce uğratabilen suç örgütleri gerçek ve sürekli bir dokunulmazlığa erişirler. Bu güçteki suç odakları hukuk devletiyle pazarlık edebilecek bir karşı toplum oluştururlar. Kendileri için bir Res Fraya Rome ya da yasadan arındırılmış bölge oluştururlar ve bu bölgede hiçbir toplumsal kuralın ya da yasal cezanın işlerini engellemesine izin vermezler. Hasemer teorisi Rusya, Kolombiya ve hatta İtalya gibi ülkelerde tümüyle geçerliyken Fransa, Almanya ve İsviçre'de bazı koşullar gerektirir. Ekonomik suç ile örgütlü suç arasındaki ayrımı biraz daha inceleyelim. Örgütlü suçun patronları ellerindeki sermayeyi yasa dışı yollardan elde ederler, aynı yollardan artırırlar ve nemalandırmak, çoğaltmak ve refaha ermek için de suç sayılacak kurnazlık ve hilelere başvururlar. Ekonomik suç örgütünün parası ise başka yollardan hareket eder. Eldeki sermaye, sanayi veya ticaret kuruluşu, banka, toprak ve benzerleri yasal yollardan miras veya kazanç yoluyla elde edilmiştir. Ancak yol boyu engellerle karşılaşıldığında bir krizin kârları ya da sermayeyi eriteceğinden endişe edildiğinde örgüt bu parayı kurtarmak için suç olarak tanımlanan yollara başvurur. Söylediklerimi belirginleştirmek için birbiriyle çelişen iki örneğe yer vermek istiyorum. Üstad olarak adlandırılan ve kitabın daha sonraki bölümlerinde etraflıca ele alınacak olan K.A., Rus mafyasının önemli örgütlerinden birine yönetmekte, bir raketiri ordusunu komuta etmektedir. Sahip olduğu muazzam sermayenin tümü suç sayılan yollarla elde edilmiştir. Diğer bir deyişle bu örgütlü suç örneğidir. Şimdi de size ekonomik suçtan bir örnek. Zürih'in önemli avukatlarından birisi kurduğu yatırım şirketi için gazete ilanı yoluyla yasal sermaye toplamaktadır. Bazı talihsiz yatırımlar sonunda şirket güç durumlara düşer, avukat sermaye artırımına gider ve bunun için yalan dolu bir broşür hazırlayarak kendisine sermaye sağlayan kişilerin adlarını belirtir. Dolandırıcılıktan hüküm giyen avukat barodan da ihraç edilir. Şiddet unsurunun değerlendirilmesinde de aynı ayrım gözetilir. Şiddet, ekonomik suça ya da örgütlü suça hizmet edişine göre sınıflandırılır. Rus mafya babalarının hizmetindeki bazı profesyonel katillerin Amerika, Rusya ya da Avrupa'nın görkemli kamu binalarında özgürce dolaşmaları rastlantı değildir. Evrak çantalarında gizledikleri en ileri teknoloji ürünü silahlarıyla bu katiller, efendilerinin kendilerine gösterdikleri insanları uyruğuna, yaşına, toplumsal durumuna ya da görevine bakmadan boğazlar, kurşunlar ya da zehirlerler. Rus mafya babaları şiddetten sermaye edinmek, bu sermayeyi rekabete karşı koruyarak artırmak, saklamak veya başka ülkelere aktarmak için yararlanır. Ekonomik suçluların hizmetindeki bir katilin, 50 yaşlarında esmer bir dev olan Joe Lelo'nun, eğer varsa vicdanı yüzlerce pasiyero, tarım işçisi, sendikacının öldürülmesinin yüküyle ağırdır, örneğine bakalım. Dipnot, pasiyero, Portekizce küçük toprak sahibi. Brezilya'nın Mato Grosso eyaleti toprak ağalarının hizmetindeki bir pistolero 3 Aralık 1995 tarihinde ölümcül bir hata yapar. Yerel bir kutlama sonrasında yanındaki iki güzel kadınla kırmızı 4x4 Toyota'sına binerken 5 korumasını uzaklaştırır. Dipnot: Pistolero, Portekizce silahşör. Güneş, Mato Grosso ufukları üzerinde yükselirken uzun saçlı ve bulicinli, kimliği belirlenemeyen bir kişi otomobile yaklaşır, susturucu takılmış tabancasından çıkan 6 kurşunla Joe'yu öldürür. Gerek Rus katillerin, gerekse de Joe Lelo gibilerinin suça yönelik enerjileri, kişisel vahşetleri ya da profesyonel yetileri aynıdır. Bunlardan birincileri, uluslararası örgütlü suç kartellerinin hizmetinde adına değil çalışırken Lelo gibileri büyük topraklar üzerindeki hakları uzun süreden belli bilinen, bazıları 17. yüzyıl Portekiz Kralı 2. Joe'ya dayanan toprak ağları için çalışırlar. Israr ediyorum, ekonomik suçu hafif bir cürüm olarak değerlendirmiyorum. Bu suçun Batı Avrupa ekonomilerinde yaptığı tahribat ve bizlere verdiği zarar korkunçtur. Ancak bu kitap çok daha tehlikeli bir düşmanı, kıtaları aşan örgütlü suçu hedef aldığından amacım onun maskesini indirmek, onu anlamak ve öncelikle onunla savaşmaktır.